Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Şer'i Kaidelerle Tasavvuf 5 Tasavvufi Edep Sufi Ashabının Sıfatlarıyla Bezenmek başlıklı yazısını sunacağız. Şazeli Meşayihinden Ahmet Zerruk Hazretlerinin tasavvufu usul ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavaidü't Tasavvuf ve Şevahidü't Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz. Müellifimiz tasavvufu Cenab-ı Hakk'a sadıkane teveccüh olarak tarif edip şer'i temelinin Cibril hadisindeki ihsan mefhumu olduğunu ifade ettikten sonra ıstılahların hususiyetlerinden bahsetmişti. Ardından sözü tasavvuf ıstılahına ve onun iştikakına, türetilişine getirmiş, bu kelimenin sözlük anlamıyla terim anlamı arasındaki mutabakattan dolayı başarılı bir ıstılah olduğunu ifade etmiştir. Yedinci kaide, iştikak, bir kökten ayrılıp da gelmek, türeyen kelimenin ve türetilen kelimenin manasını mülahaza etmeyi gerektirir. İştikak, türeme, bir kökten kopup gelme demektir. Yarılmak, parçaya bölünerek çoğalmak gibi anlamları vardır. Anne baba bir kardeşe şakik denir. Bir canlının yavrusu hususiyetlerini annesinden, babasından aldığı gibi türeyen kelimede manalarını türetildiği kelimeden alır. Türetilen kelimeler, kök itibarıyla kavram haline getirilen manayla bir irtibat taşımak durumundadır. Kelimelerin temel lügavi manaları, sözlük karşılıkları vardır. Sonra bu kelime, ıstılah, terim haline getirilmek istenir. İşte bu lügat manasıyla ıstılah manası arasında bir irtibat, bir münasebet, bir alaka bulunmalıdır. Mesela salat kelimesi lügatte dua manasına gelir. Şer'i bir ıstılah olarak namazın karşılığı olmuştur. Namaz kelimesi de Farsça'da dua demektir. Hatta bu sebeple yardımcı fiili itibarıyla namaz kılmak diyoruz, yani dua kılmak. Nedir namaz? Kıyam, kıraat, sücud, rükû ve kade gibi bir takım fiillerin, belirli rükünlerin, dinin belirlediği vakitlerde şari tarafından tayin edilmiş şartlara ve esaslara uyarak gerçekleştirilmesi. İşte salat kelimesinin lügat manası olan dua ile bu ıstılahi mana arasında bir irtibat ve alaka var mıdır? Evet vardır. Çünkü namaz Yüce Allah'a münacattır, mülakattır, niyazdır. Namaz ilk tekbirden, Sübhaneke'den, Fatiha'dan başlayıp selama kadar tazim ve tazarru ifadeleriyle eda edilir. Yapılan hareketler bile o yalvarışın, duanın beden diliyle ifadesidir. Müellifimiz meseleyi tasavvuf kelimesinin iştikakına getirecek. Tasavvuf kelimesinin kökü hakkındaysa tek değil, birden fazla görüş var. Bu sebeple böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini şöyle izah ediyor. Müştak, türemiş olan kelimenin delalet ettiği mana, lafzından anlaşılır, düşünülür, zihinde tutulur. Eğer lafızdan birden fazla mana akla geliyorsa, o zaman zihin birden fazla anlamı çağrıştırır. Eğer bütün farklı manalar bir araya getirilebiliyorsa, ıstılah hepsinden getirilir. Yani bütün manalarla alakalı kabul edilir. Aksi halde, yani farklı manalar cem edilemiyorsa, herkes kendi anladığı manayı aklına getirir. Lafızla medulül arasındaki irtibatı o manayla kurar. Tabii bu mana asla temele ters düşmedikçe kabul edilebilir. Şimdi buradan hareketle tasavvuf kelimesinin türediği kökler hakkındaki görüşlere bakalım. Tasavvufun iştikakıyla, türemesiyle alakalı birçok görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşler içerisinde hakikate yaklaşan 5 görüştür. Birinci görüş, tasavvuf kelimesi sufe, yani yünden gelmektedir. Çünkü tasavvuf ehlinin Allah'la olan münasebeti de dövülmüş, havaya saçılmış yün gibidir. İradesi, Allah'ın iradesine ram olduğu için bir tedbiri, kendi kendini yönetmesi söz konusu değildir. Bir yün parçası, ben şu yöne gideyim, bu yöne gideyim diye kendine bir yön belirleme durumunda değildir. Yani Sufi, Allah'ın hükmü, kazası karşısında kendi başının çaresine bakamayan, rüzgarın önünde savrulan bir yün gibidir. Tam bir teslimiyet ve rıza halindedir. Bu bir çaresizlik değil, gönüllü bir teslim oluştur. Bu mana mülahaza edilerek tasavvuf kelimesinin kökünün sufeden geldiğini söyleyenler olmuştur. İkinci görüş, tasavvuf kelimesinin yumuşaklığından dolayı sufetül kafa, ense saçı terkibinden gelmiştir. Zira sufide kolay anlaşılabilen, inatçı olmayan, yumuşak tabiatlı bir insandır. Üçüncü görüş, tasavvuf, vasıf, nitelik, hususiyet manalarına gelen sıfat kökünden gelmiştir. Çünkü tasavvuf, bir bütün olarak güzel huylarla vasıflanmak, ahlak-ı hamideyi sıfat olarak edinmek, tabiat asiye halinde getirmektir. Çirkin vasıfları da terk etmektir. Dördüncü görüş, tasavvuf, arılık duruluk manasına gelen safa kelimesinden türemiştir. Bu görüş sahih kabul edilmiştir. Hatta Ebu'l-Feth el-Büsti rahimehullah şöyle bir şiir söylemiştir. İnsanlar sufi kelimesinin nereden türediği bahsinde ihtilafa düşmüşler, farklı görüşler benimsemişlerdir. Cahilane bir şekilde onun suf yani yün kelimesinden türediğini zannetmişlerdir. Ben bu ismi ancak safaya ermiş, arınmış, bu sebeple sufi diye isimlendirilmiş, safiyet içindeki arı duru bir delikanlı için kullanırım. Beşinci görüş, tasavvuf kelimesi suffe kelimesinden menkuldür, nakledilmiş yani oradan alınmıştır. Çünkü tasavvuf ehli, ayeti kerimede suffe ehli için Cenab-ı Hakk'ın tespit ettiği şu vasıflara tabi olmakta, o kıvamdan nasip almaya çalışmaktadır. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek, ona dua ve ibadet edenlerle beraber olmaya candan sabret. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsani arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Bu da bütün görüşlerin dönüp dolaşıp vardığı kök anlamdır. Allah en doğrusunu bilir. Suffe bir isim, camit olduğu için tasavvuf kelimesi ondan müştak değil, menkuldür demiştir müellifimiz. Ashab-ı Suffe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında, Mescid-i Nebi'nin suffesinde, çardağında eğitim alan, ekseriye fakir olan sahabe efendilerimizdir. Resulullah Efendimiz en büyük ihtimam ve alakasını bu gençlere gösterirdi. Çünkü onları tebliğ ordusu olarak hazırlıyordu. Nitekim yüksek sayıda hadis rivayet eden sahabelerin birçoğu bu ashab-ı suffeden yetişti. Ashab-ı suffenin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le olan beraberliğini, gönül kıvamını, dini öğrenmek azmini ve yaşayış vecdini şu rivayetlerden anlayabiliriz. Ebu Talha radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim. O Resuller Sultanı, açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. O bu haliyle ayakta durmuş ve ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğretiyordu. Suffe ashabından Ebu Hüreyre radıyallahu anh Suffe'deki günlerini şöyle anlatırdı. Muhacir kardeşlerimiz ticarette ve ensar kardeşlerimiz de ziraat ve hurmalıklarıyla meşgul olurken ben yarı aç, yarı tok, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur ve onların ezberleyemediklerini hıfzederdim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da diyordu ki, biz Peygamber Efendimiz'in terbiyesinde böyle bir ruhaniyet, vecd ve rikkati kalp halindeydik ki, boğazımızdan geçen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik. İşte tasavvuf, suffeleşmek, suffe ashabına benzemek kökünden türemiştir. Müellifimiz ayeti kerimede ashab-ı suffenin vasıflarına dikkatimizi çekiyor. Sabah akşam Rablerine ibadet ederler. Farzlarla iktifa etmeyip teheccüd, nafile oruç, itikaf ve benzeri mendup ibadetlerle de günlerinin her vaktini zikirle, duayla, ibadetle, hizmetle, kulluk tezahürleriyle doldururlar. Allah'ın rızasını isterler. Sadıkane teveccühle O'nun zatına yönelirler. Bu hususta tam teksif olmuşlardır. Bu görüşe muafık olarak tasavvuf tarihi boyunca ribat, tekke, dergah ve hangah gibi mekanlar da mescidin yanında bir manevi eğitim mekanı olarak, suffenin bir devamı olarak görülebilir. Yine ashab-ı suffe şu ayeti kerimede kendilerini Allah yoluna adayanlar olarak vasfedilmektedir. Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yolunda adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Müellifimiz kök olarak ileri sürülen görüşler cem edilebiliyorsa cem edilir, hepsiyle birden anlaşılabilir demiştim. Sonunda da bütün görüşlerin suffe ashabının güzide sıfatlarına bürünmek manasında birleştiğini ifade ettim. Burada birinci ve ikinci tarifi bir kenara bırakırsak, sıfat kökünden gelme, safa kökünden gelme veya suffe ehline mensup olmak görüşleri, türemiş kelimeyle kendisinden türediği kök kelime arasındaki irtibatın güzel bir şekilde kurulabildiği misaller olarak karşımıza çıkar. Nitekim kendisi de bu irtibatı kurmaya çalıştı. Hülasa edelim. Sıfat kökünden gelmiştir. Çünkü tasavvuf iyi huylarla bezenmek, onları bir sıfat haline getirmektir. Kötü sıfatları da terk etmektir. Yün görüşündeki teslimiyet bir başka görüşe göre tevazu ve sufetül kafadaki yumuşaklık görüşleri de bu sıfat görüşüne dar çerçevede birer misal olarak görülebilir. Safa kökünden gelmiştir. Demek ki sufi dediğimiz tasavvuf erbabı saf, arı duru insan demektir. Karışığı, eğrisi olmayan kimse demektir. Burada da aynı mülahazayı görüyoruz. Tasavvufun gaye ve mevzu itibarıyla nefis teskiyesi, kalp tasfiyesi, kalbi selime ulaşma gayretleriyle safa kelimesinin bağlantısı gayet açıktır. Suffe ehlinden menkuldür. Çünkü tasavvuf, suffe ashabının sıfatlarına bürünmektir. Onlar da berrak aynalar gibi Resulullah Efendimiz'deki ihsan şuurunu yansıtan ashab-ı güzindir. Rabbimiz tasavvi edip suffe ashabının sıfatlarıyla mutasavvıf olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Şer'i Kaidelerle Tasavvuf 5, Tasaffi Edip Suffe Ashabının Sıfatlarıyla Bezenmek başlıklı yazıyı paylaştık. Yine Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısında kaleme aldığı bir başka yazıyla devam edeceğiz. Birlikteliğimize ibadetten zevk alamamak başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. Soruluyor, kıldığım namazdan zevk alamıyorum, zoraki kılıyormuşum gibi bir his geliyor. Böyle namaz kabul olur mu? Namazı bu şekilde de olsa kılmalı mıyım? İlk olarak şu cevabı vermeliyiz. Biz Allah'ın emrettiğini yapmakla mükellefiz. Allah bize namaz kıl diye emretmişse, zorlanacak olsak da, nefsimiz istemese de, içimizde fırtınalar kopsa da bu namazı kılacağız. Zorla kılıyorum diyor ya, zorla da olsa kılacaksın. Zevk alamıyorum diyor ya, zevk alamasan da kılacaksın. Niye? Çünkü Allah emretti. Kılıyorsun, bir de ibadetten zevk alıyorsun. O Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. O ihsan varsa ne mutlu. Fakat yoksa yok diye vazifeden kaçamazsın. Ben Mısır'da okurken tatilde memlekete geldim. Baktım bir abimiz, bir hocamız bir vakıfta çalışıyor. Abi sen burada ne yapıyorsun dedim. Okuyoruz, okutuyoruz dedim. Sen burada okuyorsun, okutuyorsun diye bir de sana maaş mı veriyorlar dedim. Evet veriyorlar dedi. Şaşırdım. Sen zaten okuyup okutacaksın, mecbursun. Bu işten zevk alıyorsun sen. Bir de üstüne ücret alıyorsun. Bu Allah'ın lütfudur. Mecbur olduğun işe bir de birileri geliyor, destek oluyor. Bazen de o zevk alamayış mecburiyet hissinden hasıl oluyor. Yapmaya mecbur olduğu için yapmak kişiyi biraz gerginleştiriyor. Kitap okumayı seven bir talebenin dersin mecburiyeti olan kitabı okumakta zorlanması gibi. Orada vazife şuuru zevk almanın önüne geçmeli. Bir hikayeyle anlatayım. Bir öğretmen emekli olmuş. Şöyle sakin bir yerde kafa dinleyeyim demiş. Bir yerden bir ev satın almış. Yazın sakin ama kışın bir bakmış ki ev bir okulun yanına denk gelmiş. Her teneffüste öğrencilerden bağırışma, her okul çıkışı bağırışma. Canına tak etmiş. Adam öğretmen, akıllı adam. Bakmış bunların içerisinden bir iki tane elebaşı var. Çağırmış onları. Çocuklar, benim hayatım öğretmenlikte geçti. Bu cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle geçti. Çok sevdim ben bu işim. Size ben para vereyim demiş. Daha fazla gürültü yapın. Çok memnun olurum demiş. Tabii hocam patırtı zaten bizim işimiz. Bir de üstüne para vereceksin demişler. Hoca hepsine 5 lira vermiş. Her hafta gelip 5 lira almışlar. 4. hafta hoca. Çocuklar ben emekli adamım artık 5 lira veremeyeceğim. 2 lira verebileceğim demiş. Aman hocam biz burada çene patlatıyoruz olmaz ki. Siz bilirsiniz çocuklar demiş. Madem öyle hocam senin güzel hatırına kabul edelim demişler. 2-3 haftada öyle gitmiş. Sonra gelmişler tekrardan. Demişler hocam bizim 2 liraları alalım. Çocuklar benim param bitti demiş. O zaman hocam sen de gürültüyü unut öyle yok demişler. Ondan sonra hiç sesleri çıkmamış. İnadına sessiz durmuşlar. Demek ki ibadetleri inat zoruyla değil, muhabbetle eda etmeye gayret etmeli. İçten içe, birazdan huzur-i ilahiye duracağım, Rabbime mülaki olacağım diye kendimizi hazırlamalı. Farz namazlar bizim vazifemiz. O vazifeyi manevi lezzet alamasak da kılacağız. Şöyle bir misalle düşünelim. Memlekette milyonlarca insan her sabah kalkıp işe gidiyor. Bunların içerisinden her sabah güle oynaya işe giden kaç kişi var? Yaptığı işi zevkle yapan 10 bin kişi ya vardır ya yoktur. Demek ki çalışanların %99.99'u zorla da olsa çalışıyor. Niye? Para alıyor. Şimdi biz Allah'tan mükafat alıyor muyuz? Allah'ın nimetleri içerisinde miyiz? Onun için bu namazı kılacağız. Bir de lezzet meselesine tersinden bakalım. İlahiyatta Arapça hocalığı yapan bir kardeşimiz anlattı. Bir zat Arapça öğrenmek istemiş, ilahiyata müracaat etmiş. İlahiyattan da bu hocaya demişler ki, ''Sen bu amcaya git Arapça dersi ver.'' O da anlatıyor. ''Akşam gidiyorum, ders yapıyoruz. Akşam namaz vakti gelince 5 dakika müsaade et, namazımı kılayım.'' diyorum. Seccade getiriyor, ben namazımı kılıyorum. O kılmıyor. Bir gün bana dedi ki, ''Ya hoca, sen namaz kılıyorsun ama namazdan zevk alıyor musun? Namazın tadına, lezzetine ulaşabildin mi? Madem tat almıyorsun, zevk almıyorsun, niye boşu boşuna kılıyorsun?'' Cevaben dedim ki, ''İşte bütün gayemiz o. Tadını alabileceğimiz, lezzetini duyabileceğimiz o iki rekatlık namazı kılmaya antrenman yapıyoruz. İnşallah Allah nasip eder de onu kılarız.'' Ben de bu arkadaşa dedim ki, ''Hocam keşke şunu söyleseydin. Evet namaz kılıyorum. Mükemmel bir namaz kılamıyorum. Çoğu kez baştan sağma bir namaz olduğunun ben de farkındayım. O manevi lezzetin hasretini çekiyorum. Lakin alamıyorum. Fakat namaz kılmadığımda öyle bir acı çekiyorum, öyle bir ızdırap duyuyorum ki başımdan aşağıya kaynar sular dökülüyor. Ben o ızdırabı yaşamamak için namazımı kılıyorum. O nankörlüğün sancısını, o bir namazlığın acısını yüreğimde duymamak için kılıyorum. Evet, hepimiz bunu yaşıyoruz. Mesela trafik sıkışıyor, namaz vakti geçiyor, otobüs durmuyor, nefes alamaz hale geliyoruz. Namaz geçecek diye aklımız çıkıyor. Bazen sabah namazına alarmdan önce bizi kaldıran da bu endişe. Böyle hisseden kişi de namaz bir iman meselesi haline gelmiş demektir elhamdülillah. Fakat eğer zevk alamıyorum diye kişi namazı kılmamaya kalkarsa yüreğindeki bu duyguyu da kaybeder, Allah korusun. Elbette namaza girdiğimizde istiyoruz ki Hazreti Ali gibi kılalım. İnşallah Rabbim lütfeder ama öyle namaz kılamıyoruz diye namaz kılmayacak mıyız? Elbette namaz kılacağız. O lezzete ulaşabilmenin derdini de çekeceğiz. Hep Efendimizin öğrettiği şu duayı edeceğiz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah yardım ederse hepsi olur. Cenab-ı Allah razı olduğu kendi rızasına bizleri ulaştıracak işleri yapmayı nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam son olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın İbadetten Zevk Alamamak başlıklı yazısını paylaştık. Bugün Ahmet Hamdi Yıldırım Hoca'dan iki güzel yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Böylelikle programımızın da nihayetine eriyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.